Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir ayrılıktan sonra işte yine çınar altında sizlerle beraberiz ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 642 yılında Numan İbni Mukarrin ismindeki Müslüman kumandanı Sasani hükümdarını Nihavend'de feci bir şekilde mağlup etmişti. Nihavend bozgunundan sonra Sasaniler bir kere daha kuvvet toplayıp Araplarla mücadele etmek, İran'ı ve tahtını kurtarmak azmini ve kudretini kaybetmiştir. Her şeyden ümidini kesen Sasani hükümdarı, Batı Göktürk Hakanı'na sığınmış, birkaç sene sonra da kederinden vefat etmiştir. İşte bu 642 tarihinden 650 tarihine kadar 7-8 yıl içinde Müslüman Arap orduları İran'ı istila ettiler. İran İmparatorluğu Küfe'ye bağlı bir eyalet haline getirildi. Batıdan kuzeydoğuya doğru bir silindir gibi ilerledi Müslüman orduları. Türk hudutlarına geldikleri zaman Müslüman Araplarla Türkler ilk defa temas etmiş oldular ki tarih 650'yi göstermektedir. 650 ve 660 tarihleri arasında muzaffer Müslüman Arap kumandanlarıyla Türkler arasında mücadele oldu ve iki taraf da yenişemedi. Bu tarihler arasında Harzem, Mavera-ün-Nehir ve Kuzey Horasan'a sahip bulunan Batı Göktürk Devleti çok kuvvetliydi. Sınırlarına gelmiş ve dayanmış olan ve içeri girmek isteyen Arap ordularını sınırda tutmaya muvaffak oldu. Araplar 700 tarihine kadar Batı Türk ülkelerine giremediler. Çünkü Göktürkler yıkılıp da onların yerine geçen Türgişler de kuvvetli bir devletti. Fakat 700 tarihinden sonra Türgiş idaresindeki Batı Türk ülkelerinde bazı karışıklıklar oldu. Bundan istifade eden Arap kumandanı Kuteybe bin Müslim, Merv'den hareket ederek 705 tarihinde Beykent'i, 706 tarihinde Buhara'yı, 707 tarihinde Semerkand'ı, 708 tarihinde Harzem'i ve 720 tarihinde de Kaşgar'ı zapt etti. İsmi geçen şehirler, Batı Türk ülkelerinin kalabalık, ticaret, sanayi ve fikir merkezleriydi. Hatta Uzak Doğu, Ön Asya ve Rusya arasındaki kara ticaret yollarının, yani İpek yolunun düğüm noktalarıydı. Bu suretle değerli dinleyiciler, Müslüman Araplar Batı Türkistan'ın güney ve batı kısımlarını ellerine geçirmiş, Türkleri bu ülkenin kuzeydoğu kısmına, Talas ve Otrar havalisine atmışlardı. Lakin Araplar buraları ancak 730 tarihine kadar ellerinde tutabildiler. 730 tarihinde Türk işlerin başına geçen Suluk Ağan, iç karışıklıklara nihayet verdikten sonra mukabil taarruza geçerek Türkistan'ı geri aldı. Bunun üzerine harp hiledir derler. Araplar Suluk Ağa'nın muavini olan Bağat Arhan'a yanaştılar. Ona kendisinin Suluk Ağa'nı öldürdüğü takdirde Batı Türkistan'da Hakan olabileceğini, dışarıdan gelmesi muhtemel tehlikelere karşı yardım edeceklerini vaat ettiler. Bağat Arhan 745 senesinde Suluk Ağa'nı öldürerek Türk işlerin Kağan'ı oldu. Fakat çok geçmeden Araplar taarruz ettiler. Bu Bağat Arhan bir savaşta pusuya düşürüldü ve esir oldu. Araplar, Bağat Arhan'ın vermek istediği fidye necadı kabul etmediler. Bağat Arhan idam edildi. Bunun üzerine Türk işler başsız kaldılar ve bundan istifade eden Müslüman Arap orduları Batı Türkistan'ı 750 tarihine kadar tamamen fethettiler. Müslüman Araplar Batı Türkistan'ı fethederken Çinliler de Doğu Türkistan'ı işgal ediyor ve batıya yaklaşıyorlardı. Asya'nın büyük menfaatlerini ele geçirmek isteyen, o zaman için büyük olan bu iki kuvvetin bir yerde karşılaşmaları, kozlarını paylaşmaları mukadderdi. İşte 751 yılında Talas'ta Çin ve Müslüman kuvvetleri karşı karşıya geldiler. Arap kumandanı Ziyad bin Ebihi, Çin kumandanı Cao Xianche idi. Ziyad bin Ebihi'nin ordusunda Türkler Müslüman Araplarla beraber Çinlilere karşı savaştılar. Yani Türkler Araplarla müttefik oldular. Ve Ziyad bin Ebihi'nin galip gelmesinde de bu Türklerin kahramanlığı, gerekse Çin ordusundaki Karluk ve Yağma Türklerinin de Müslüman Arapların tarafına geçmesinin büyük rol oynadı. Böylelikle Ziyad Batı Türkistan İslam alemine kazandırırken, bu arada Müslümanlık da Türkler arasında yayılmaya başladı. Ve Talas Muharebesi değerli dinleyiciler, Türk tarihinin bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten sonra artık Araplarla Türkler dostane münasebetler kurdular ve süratle kitleler halinde Türkler Müslüman olmaya başladılar. Dolayısıyla Türkler 650 tarihinden itibaren Müslüman olmaya başlamışlar. Ancak yoğun kitleler halinde Müslüman olmaları 900 yılını bulmuştur. 900 tarihinden sonra artık Türkler arasında hemen hemen Müslüman olmayan çok az kalmıştı. Bu da değerli dinleyiciler, Türklerin İslamiyet'i zorla değil, kendi arzuları ve rızalarıyla kabul ettiklerini göstermektedir. Eğer kılıç zoruyla Müslüman olsalardı, Müslüman Arapların Türkistan'ı fethettikleri tarihte hepsinin Müslüman olması icap ederdi. değerli dinleyiciler, Türkler kendi rızalarıyla Müslüman oldular. Peki bunun sebepleri neydi? Türklerin bu yeni dini kendi arzularıyla, kendi iradeleriyle kabul etmelerinin sebebi neydi? Pek çok ve çeşitli sebepleri vardır. Başlıcaları ekonomik, sosyal, dini, askeri ve siyasi sebeplerdir. Ekonomik sebeplerden başlayalım. Bir kere 751 senesinde vuku bulan Talas Harbi'nden sonra artık Batı Türkistan Müslüman Arapların eline geçmişti. Dolayısıyla Türkistan'daki yerli Türklerle Müslüman Araplar arasında daha sık temaslar oluyordu. Müslümanların dairesi altına geçen ülkelerde gerek iç pazarlarda gerek dış pazarlarda ve gerekse içerideki kısa dışarıdaki uzun ticaret yollarında ve sanayi merkezlerinde Türklerle Müslümanlar birlikte ticaret yapmaya, sık sık aynı yollarda gidip gelmeye, aynı pazarlarda, aynı toptancı veya perakendecilerden alışveriş etmeye başladılar. Elbette taraflar birbirleriyle anlaşıyor, birbirlerini yakından tanıyarak dost oluyorken arada dinlerini, adetlerini de konuşuyorlardı. Bu türlü temaslarla İslam dinini yakından tanıyan ve İslamiyet'in ekonomik ve ticari hayata vermiş olduğu haklardan daha çok istifade etmek isteyen Türkler Müslüman olmaya başladılar. Yeni dinin Türkler arasında şehirlilerden önce göçebeler arasında yayıldığını, sonra şehirlilere sirayet ettiğini kabul eden bir fikir varsa da doğrusu bunun aksi istikametindedir. Türkler arasında İslamiyet önce şehirlerde, sanayi, ticaret ve fikir merkezlerinde kabul edilerek yayılmıştır. Ve bunda da İslamiyet'in ticaret ve ekonomik hayattaki o zamana göre çok ileri prensiplerinin mühim bir rolü olmuştur. Değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasında ekonomik sebeplerin yanı sıra bazı içtimai, sosyal sebepler de var. Aynı yollarda gidip gelerek ticaret yapan, aynı ticaret merkezinde, sanayi merkezinde, fikir merkezinde oturan, yolda, mahallede, çarşıda, pazarda alışveriş eden, arkadaşlık eden, dostluk eden taraflar arasında zamanla izdivaçlar olmuştur. Müslüman olan Türklerle Araplar arasında izdivaçlar olmuştur. Ve tabi dolayısıyla kan akrabalıkları ve sıhri hısımlıklar tesis etmiştir. Mesela kızları Müslüman olmuş ve bir Arapla, bir Müslümanla evlenmiş. Müslüman olmayan ailesi de bu yakınlık vesilesiyle taraflar birbirine yaklaşmışlar. Ve dolayısıyla da bu kızların aileleri de böylece Müslüman olmuştur. Ve bu akrabalıklar, sosyal münasebetler Türklerden pek çok kimsenin aileleriyle beraber Müslüman olmasına sebebiyet vermiştir. Evet değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasında sadece ekonomik ve sosyal sebepler yok, dini sebepler de var. Hem de mühim dini sebepler. Nedir o sebepler? kere değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olacağına dair bazı ayet ve hadisleri nakleden İslam alimleri vardır. Hazreti Peygamber'in Türklerin Müslüman olacağına işaretleri var. Türklerin eski dinleri, Gök Tanrı dini denilen eski dinleri ki Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen bir dindir. Başka dinlerden bazı etkilenmeleri olmuştur ama esas itibariyle Nuh Aleyhisselam'dan gelme bir dindir. Bu din değerli dinleyiciler, şamanizm deniyor ama şamanizm değil. Yani bu bir yanlış kanaattir. Türkler şamanizm dininde değildiler. Çünkü şamanizm diye bir din yoktur değerli dinleyiciler. Şamanizm çeşitli dinlerde bulunan büyücülük ve falcılık tesirleridir. Her dinde olabilir. Yani dinle tabi doğrudan alakası olmayan bir mesele. Türkler şaman değil, Gök Tanrı dinindeydiler. Tabi Gök Tanrı dininde dininin İslamiyet'e yakınlığı vardır. İslamiyet'i kabul ettikleri zaman, daha doğrusu İslamiyet'le karşı karşıya geldikleri zaman Türkler bu yeni dinle kendi atalarından beri gelmekte olan, inanmakta oldukları din arasında fazla bir fark olmadığını gördüler. Ve bu da Türklerin Müslüman olmalarında, kolayca Müslüman olmalarında bir rol oynamıştır. Heyecanlarına, inanç sistemlerine İslamiyet'i müsait buldular. Ve işte bundan dolayı bu dini kabul ettiler diyen pek çok bilgim vardır. Gerçekten değerli dinleyiciler, Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önceki dinlerinde bir kere tek bir Allah'a inanıyorlardı. Ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanıyorlardı. Göğün 7 kat olduğuna, kaza ve kadere, kurbana, fuhşun, hırsızlığın, zinanın kötülüğüne inanıyorlardı. Bütün bunlar harbin mukaddes olduğuna inanıyorlardı. Birden çok kadınla evlenme vardı. İşte çok eski peygamberlerden gelme bu inanç esasları Türkler arasında dışarıyla fazla ihtilat etmedikleri için mevcut idi. Türkler Müslümanlığı karşılaşınca, Müslümanlıkla karşı karşıya gelince baktılar ki kendi dinleriyle, şimdiye kadar mensup oldukları Gök Tanrı diniyle bu yeni din arasında çok fazla bir fark yok. Ve dinlerini, bu yeni dini kabul ederek ıslah ve tecdit etmiş oldular. İşte bu da değerli dinleyiciler, Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde mühim bir amil olmuştur. Şimdiye kadar mensup oldukları dine yakın olması İslamiyet'in, yakın bulmaları Müslümanlıklarında mühim bir amil teşkil etmiştir. Değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran tesirlerden birisi de askeridir. Abbasi Devleti kurulduğu zaman, Abbasi Devleti'nin kurulmasına yardım eden kuvvetlerin çoğunluğunu Türkler teşkil ediyordu. Abbasiler kendi milletlerine ve İranlılara itimat etmemiş, Türklere çok fazla itibar etmiştir. Hele ilk zaman Abbasi halifelerinin çoğunun hanımları da Türklerden idi. Önce taht ve saltanatlarını korumak için Türklerden bir hassa veya muhafız birliği kurdular. Bu birlik için Samerra'da büyük bir garnizon teşkil ettiler. Samerra şehrini zamanın Abbasi halifesi Türkler için kurmuştur. Zamanla bu Türk birliği genişletilmiştir ve Abbasi İmparatorluğunu koruyan büyük bir kuvvet haline gelmiştir. Orduya er olarak gelen ehliyetli ve kabiliyetli Türkler çavuş, subay ve neticede kumandan olmuşlardır. Üst rütbeye çıkmış olanlardan vali tayin edilenler olmuştur. Ebu Süleyman-ı Türki, Tulunoğlu Ahmet, İşitoğlu Mehmet bunların başındadır Mısır valiliği yapmışlardır. Hülasa şudur ki asker olanların ve zamanla üst mevkilere geçenlerin tamamı Müslüman olduğu gibi yanlarına aldıkları aileleri veya memleketlerinde kalan akrabaları ve yakınları da birbiri ardınca Müslüman olmuşlardır. Değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran siyasi sebepler de vardır. Türkler 750 yılından itibaren Müslümanların siyasi hakimiyetine girmişlerdir. Müslüman olan Türklere devlet mekanizmasında memuriyetler verilmiş ve siyasi haklar tanınmıştır. Çünkü değerli dinleyiciler, Batı Türkistan'da yerleşmiş bulunan Uygurların büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor, okuma yazma biliyor ve medeni bir hayat sürüyorlardı. Bunlara yeni kurulan bu büyük Arap İmparatorluğu'nun ihtiyacı vardı. Ve işte bunların memuriyete alınması, bunların akrabası olan, yakınları olan Türklerin Müslüman olmalarını sağlamıştır. Diğer taraftan kumandanlıklara, valiliklere, hatta başkumandanlığa tayin edilen Türkler, İslam İmparatorluğu'nu idari ve siyasi bakımdan hakimiyetleri altına almışlardır. Bu da Türklerin eskisinden daha çok Müslüman olmalarına sebebiyet vermiştir. Değerli dinleyiciler, netice itibariyle Türklerin Müslüman olması tarihin akışını değiştirmiştir. 900 tarihinden sonra artık Türkler büyük kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. 935 yılında Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletini kurmuşlardır. Müslüman Türk alimleri İslam kültür ve medeniyetinde bir varlık olarak belirmişlerdir. Zamanla Selçuklular İslam dünyasının idaresini ve İslam bayrağını ele almakla kalmamışlardır. İslamiyeti Bizans'a, Haçlılara ve Moğollara karşı korumuşlardır. İslamiyet, Selçuklular eliyle Anadolu'ya, Osmanlılar eliyle de Balkanlara ve Kafkasya'ya götürülüp yayılmış ve Osmanlılar asırlarca İslamiyet'i muhafaza ve müdafaa etmişlerdir.
Bunlar dermiş romanın kalbi.
Dinleyiciler, Beşiktaş eskiden beri Osmanlı padişahlarının sevdiği ve oturduğu bir yerdir. Beşiktaş'ın adı Beştaş'tan gelir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yalısı Beşiktaş'taydı. Şimdiki türbesinin bulunduğu yerin yanındaydı. Önü de denizdi. Oraya kayıklar yanaşırdı. Lakin sandallarını bağlayacak kazıklar yoktu. Bu cihette zorluk çekilirdi. Vakfiyesinden öğreniyoruz ki deniz kenarına 5 tane taş sütun diktirmiştir. Ve bu 5 taş öyle yazılmıştır ki yanlışlıkla Beşiktaş okunmuş ve kayıtlara da öyle geçmiştir. Artık bu yanlış okunuş o semte alem olmuştur. Bit tabibi o kadar yerleşmiştir ki bunu hiçbir kuvvetin değiştirmesi mümkün değildir. Beştaş Beşiktaş'tır. Burada bir saray vardı değerli dinleyiciler vaktiyle. Bu Beşiktaş Sarayı, bu en eski Beşiktaş Sarayı'nın yapılışı, aynı zamanda Üsküdar ve Galata Sarayları'nın da esasını kuran Sultan II. Bayezid zamanına kadar uzanıyor. Bu ilk kısımdan Evliya Çelebi bahsetmektedir. Sultan II. Selim'in yaptırdığı kasrın önündeki denizi Sultan I. Ahmet ve Sultan II. Osman doldurmuştur ve burası Dolmabahçe ismini almıştır. Daha sonra Beşiktaş'a kadar bu geniş sahaya kasırlar yapılmıştır. Artık burası ikinci bir Topkapı Sarayı'dır. Edirne Sarayı'nın olduğu gibi Beşiktaş Sarayı'nı da asıl hüviyetiyle bir yazlık saray, bir sayfiye sarayı haline koyan Sultan 4. Mehmet'tir. Sırasıyla Sultan 3. Ahmet, Sultan 1. Mahmut, Sultan 3. Osman ve Sultan 1. Abdülhamit tamirlerle, ilavelerle bu sarayı yaşatmışlardır. Saray, müteakip bakımlarla Sultan 3. Selim zamanında en mamur halini almıştır. Sultan 3. Selim her sene yazın buraya taşınırdı. Onun zamanında göç 2 defa olurdu. Mayıs ve Haziran'da Haliç'te aynalı kavak ve kağıthaneye rağbet fazla olurdu. Devlet ricali Haliç kıyısı ve Eyüp Sultan yalılarına göçerlerdi. Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de Boğaz'da geçirirlerdi. İkinci nakil böylelikle sona ererdi. Sultan II. Mahmut padişah olunca bu Beşiktaş Sarayı'nı adeta yeniden yaparcasına tamir ettirdi ve yazları hep bu sarayda ömür sürdü. Şehzade Abdülmecid'in çocukluğu burada geçti. Fakat her nedense burasını harap diye buradan pek haz etmedi. İşte onun zamanında mütemadi tamirlerle belki yaşatılabilecek olan bu güzel saray ortadan kaldırıldı. Ve yerine bugünkü Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndan önceki Beşiktaş Sarayı'nın elimizde bazı tabloları var. Melling'in birkaç tane tablosu var. Ancak tavsif etmemiz zor. Üzerinde de çalışma yapılmamış ve bu Beşiktaş Sarayı'nın nasıl bir saray olduğunu fazla bilmiyoruz.
Evet.
Değerli dinleyiciler, çeşitli kayıtlarda Beşiktaş Sarayı'ndan ve Beşiktaş Sarayı binalarından bahsediliyor. Mesela burada bir bayıldığım köşkü var. Bu sarayın dairelerine Sultan II. Mahmut böyle isimler verirmiş. Esasında Sultan I. Mahmud'a da atfediliyor. Ramazan ayında iftar verildiği için Kasr-ı Mülükhane'ye iftar kasrı denilmiş. Kasır yok iken padişah gelince burada bir çadır kurulurmuş. Yanında 1748 tarihinde bir de çeşme var, yapılan bir çeşme var. Bu ahşap kasır iki katlı, birçok odaları var. Has adır da bu, ahır da bu taraflarda. Bu kasra Kasr-ı Ulya da deniliyor, büyük kasır. Sultan 3. Osman zamanında buraya Muhtasar kasır denilmiş. Sultan 3. Osman buraya bir kat daha ilave etmiş. Burası 1755'te yanmış. İşte burasını bayılacak kadar güzel olarak yaptıran Sultan 2. Mahmud olmuş ve bu köşke Bayıldım Köşkü adını vermiştir. Dinleyiciler, Beşiktaş Kasrı'nın inşaına 1679 tarihinde başlanmıştır ve çeşitli tarihler söylenmiştir. Buraya Çinili Köşk de denirdi ve Topkapı Sarayı'nın Bağdat Köşkü'ne benzerdi. Dışı ve içi Çinilerle süslü, fevkalade güzel ve kıymetli bir kasırdı. 1748 tarihinde tamir edilmiş geniş bir meydanı vardı. Ekseriya, Ulufe dağıtımından sonra buraya gelinirdi. Meydanda mızrak oyunu oynanırdı Yeniçeriler. Bahçe içinde bulunan köşklerin en güzellerinden birisiydi. Alemlerinin süslülüğüyle de meşhur olan kasır için Türkiye'nin değil dünyanın meskun olan taraflarında bile misli yoktur denirdi. Hatta pencerelerinin içinde ufak selsebilvari sular akıtan çeşmeleri vardı ki bunlar dillere destan olmuştu. Ancak ne çare ki dünyada her şey bir gün geliyor, harap oluyor. Burası da harap olmuş ve yıkılmıştır. Çok kimse Sultan Mecid'in bu köşkü yıktırmasına hayret etmiştir. Ancak ne çare, işe yaramadıktan sonra, harap olduktan sonra. Bu Çinili köşkün batısında ve haricen yanında büyük asır dide ağaçlar vardı. Derya'ya nazır mürtefi yerdeki Bayıldım Köşkü, Bayıldım Kasrı da işte bu meydana bakardı. Bu kısımlar Beşiktaş Sarayı'ndan uzakçadır. İçinde ıhlamur ağaçlı setler, akan su ile güzel ve havuzlu mesire ve yıldız Kasr-ı Humayun işte bu saraya bağlıydı. Sarayın korusu ta oralara kadar uzanırdı. 1679 yılında temeli atılan bu binaya yapıldığı asırda yeni saray bile denmiştir. O kadar güzeldi. Sultan II. Mahmud zamanında 4. Kadın Efendi'nin dairesinin külhanında bir yangın çıkıyor ve harem dairesi kül oluyor. İşte bu da Beşiktaş Sarayı'nın talihinin dönmesine bir başlangıç olmuştur. Bundan sonra yavaş yavaş Beşiktaş Sarayı harap olmuş ve elden çıkmıştır. Yeri gelmişken Beşiktaş Sarayı'nda 19. asır başlarında yapılmış çok güzel duvar resimleri vardır. Manzara resimleridir bunlar. Bu Beşiktaş Sarayı'nda ki manzara resimleri bütün Edirne konaklarını etkilemiş ve bütün Edirne konakları Beşiktaş Sarayı'nı örnek alarak duvarlarına panorama resimleri yapmışlardır. Mesela bu panolardan bir tanesi Edirne Müzesi'nde teşhir edilmektedir.
fitine eda olmuşum müptela. Ey fitine eda olmuşum müptela. Aşkım ben sana iltifat et bana ya. İltifat et bana aşkım ben sana. Gördüğümden beri olmuşum serseri. Ben denemey peri, iltifat et bana yar, yar. İltifat et bana aşkım ben sana. İltifat et bana aşkım ben sana. Asımı bunca dem ben senin bendenem. Gel gel ey Gonca fen, iltifat et bana yar, yar. İltifat et bana aşkım ben sana. İltifat et bana aşkım ben
Değerli dinleyiciler, bugünkü Macaristan, Orta Çağ'da Hunlar, Avarlar, Kumanlar gibi Türk ve Türk asıllı kavimlerin idaresinde asırlarca yaşamış bir ülkedir. Esasen Macarlar da eski Türk kavimlerine akraba ve daha sonra Türklerle de karışmış, Türklerle akraba bir millettir. Osmanlı Türkleri 1526 Mohaç zaferiyle Macaristan'ı ele geçirmişler, fethetmişlerdir. 17. asrın son yıllarına kadar, 150 yıldan fazla bir zaman kadar Türk idaresi Macaristan'da devam etmiştir. Bu müddet zarfında Macaristan'ın birçok bölgesi, birçok şehri Türk manzarasına bürünmüştür. Mesela Osmanlı Türklerinin bazı Macar şehirlerinde yaptırdıkları cami sayısını verelim size. Budapeşte'de 81, Eğri'de 47, Esek'te 44, Peç'te 17, Zigetvar'da 17, Koppan'da 15, Şikloş'ta 13, Çanak'ta 13 tane cami. Bunlar Osmanlıların Macaristan'ı bir Türk yurdu yapmak üzere gösterdikleri gayretin birer göstergesidir. Değerli dinleyiciler, bu verdiğimiz rakamlar Macar tarihçisi Lajos Fekete'nin tespit ettiği rakamlar. Bu camilerin yanında aynı nispette Osmanlı eseri olarak binlerce medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, kaplıca, hamam, umumi hela, lağım, köprü, kervansaray, efendim, hastane, bimarhane, imaret, misafirhane, saray, konak, ev, tekke, ribat, zaviye, hücre, asitane, muvakkithane, fetvahane, han, çarşı, resmi daire, meydan, namazgah, kabristan, kalenderhane, miskinhane, kale, hisar, hisarbeçe, palanga, burç, hendek, sokak, cadde, park, bahçe, tarh, kaldırım, sığınak, hendek, tabya, istihkam, tabhane, kahvehane, bozahane, sarnıç, çardak, darüşşifa, kameriye, sayeban, kütüphane, darül hadis, menzilhane, mescit, nişangah, nişantaşı, liman, fener, ahır, hayvan tımar yeri, tersane, saraçhane, kılıçhane, anbar, cebehane, tüfenghane, tophane, baruthane, mezbaha, demirhane, tezgah, şekerhane var. Fekete'nin tespitinde bu isimlerde Osmanlı eserleri var. Yani sizin anlayacağınız, bizim anlayacağımız, Türkler Macaristan'ı imar etmişler, yurt edinmişler. 17. asrın son yıllarında Macaristan'ı Almanlar Türklerden alınca bütün bu eserleri büyük bir ihtimamla tahrip ettiler değerli dinleyiciler. Bu barbarlıktan bugün ayakta kalan pek az Türk eseri Macaristan'ın Türk idaresinde yaşadığı iki asra yakın bir zamanı canlandırmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Türklerin Budin dedikleri Budapeşte'de Gülbaba dergahıdır. Bu dergahı damat Gazi Yahya Paşazade Gazi Mehmet Paşa yaptırmış. Bu zat Muhaç kahramanlarından Bali Paşa'nın kardeşi ve ilk Budin Beylerbeyi'dir. Yani Osmanlı Türklerinin Macaristan umumi valilerinden, ilk Budin Beylerbeyi'lerinden biridir. Değerli dinleyiciler, Macaristan'daki Gülbaba dergahının kuruluş tarihini yine Macar tarihçisi Lajos Fekete 1543 veya 1548 yılları arasına veriyor. Evliya Çelebi burasını ziyaret etmiş. 1885 tarihinde Sultan II. Abdülhamit Macaristan'da nadir bir Türk hatırası olarak bu dergahın tahripten kurtulduğunu haber almış. Budapeşte başkonsolosuna emir vererek Macaristan İçişleri Bakanı'ndan dergahın tamiri için izin istemiş. İzin çıkınca kendi parasıyla burayı tamir ettirmiştir. O tarihten beri de Macarlar büyük turistik değeri olan bu küçük Türk abidesini muhafazaya ihtimam etmişlerdir. Ve birkaç kere de Macarlar tamir etmişlerdir. Gülbaba'nın tarihi şahsiyeti pek aydınlık değil. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre Merzifonlu ilk fetihlerle beraber Macaristan'a gelmiş ve burada İslamiyet'i yaymaya uğraşan Anadolulu bir derviştir. Ve dergahını kurduğu çevrenin kendisine Kanuni Sultan Süleyman tarafından ihsan edildiği zannedilmektedir. değerli dinleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.